Dünyayı okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Merhaba, Dünyayı Okumak dinleyicileri, Açık Radyo içinde, Açık Dergi'de yayınlanan Dünyayı Okumak'ta Akif Pamuk ben. Bu hafta atıksız yaşam üzerine bir sohbet bizi bekliyor. Pandemi tüm hızıyla sürüyor ve herkesin gözü dolar kuruna olacak, ekonomik kriz. Ankara'dan bir konuğumuz var. Atık Seçen kitabının yazarı Ceren Özcan Tatar bizimle. Hoş geldiniz Ceren Hanım.
Merhabalar, hoş buldum.
Evet, ne düşünüyorsunuz? Ekonomi gündemi, pandemi gündemi, ekolojiyi daha alt sıralara mı itti? Nedir yorumunuz?
Ya benim gözlemlerime kalırsa aslında pandemi ekolojiyi biraz daha önüne çekti. Çünkü insanlar pandemiyle birlikte aslında çevresel yaşanan sorunların da daha fazla farkına varmaya başladılar. Aynı zamanda pandemide işte bu büyük eve kapanmalarla birlikte insanların doğaya olan özlemi arttı ve doğadaki yıkımı da fark etmeye başladılar. Bu da bence ekolojiyi vatandaş gözünde daha ön sıralara çektiğini düşünüyorum ben.
Atıksız yaşam değerlerin yaşamanın yolu kitabın başlığı. Aslında iki şeye referans veriyor. Bir tarafı bu minimalist yaşam dediğimiz bir çerçeveye karşılık geliyor. Diğer tarafı da iklim krizine referans veriyor. Burada kendi deneyim pratiğinizden hareketle hangi düşünce ne tarafta, sizin zihninizde nasıl yer buldu? Burada bir doğrusal ilişki var mıdır? Fikrinizi merak ettim açıkçası.
Bana kalırsa aslında ikisi paralel yürüyen şeyler. Çünkü atıksız yaşam ekolojik anlamda etkimizin azaltılması için, ayak izlerimizi azaltmak için sade yaşamayı, daha doğrusu az tüketmeyi öneren bir şey. Sade yaşam kendisi de ihtiyaçların dışında herhangi bir şeye sahip olmamayı, işte tüketmemeyi önceleyen bir şey. Bu noktadan baktığımızda birinin ekolojik kaygıları olsa, diğerinin daha bireysel kaygıları olsa da ikisi de tüketimi azaltmayı, ihtiyaç fazlası tüketimi reddetmeyi önerdikleri için bana kalırsa ikisi de paralel giden şeyler.
Tabii gündemin üst sıraları her zaman için ekoloji olamıyor. Burada tabii herhalde neden sorusuyla başlıyor bu süreç. Arkasından nasıla dönüşüyor? Ya bir aslında bir taraftan da bir yolculuğun öyküsü bu. Bu neden sorusuna nasıl yanıt veriyor insanlar? Tabii siz kendi kitabınıza, kendi öykünüzden de bahsediyorsunuz. Herkesin motivasyonu aslında farklı. Burada sizin motivasyonunuz neydi? Okurların motivasyonu ne kitap okuduktan sonra?
Benim motivasyonum aslında eşyalarımı ayıkladığım bir sadeleşme sürecinden geçtikten sonra, yani şöyle kısaca özetleyeyim. Çok büyük bir öğrenci evinin yüklü miktarda eşyası kalmıştı bana ve onları sadeleştirmem gerekiyordu daha huzurlu bir hayat sürebilmem için, hayatımı yönetebilmem için. Bunu yaşadıktan sonra karşıma çıkan manzara, ayıkladığım bütün o eşyalar bizi nasıl bir tüketime ittirdi, onu gözlemledim ve daha sonra bu tüketimin dünyaya olan etkisi üzerine okumaya başladım. Doğasever bir insanım aslında ama tüketim alışkanlıklarım beni doğadan uzaklaştırdığını fark ettiğimde bu motivasyonla gelecekte benim tüketimlerim dünyaya zarar vermemesine yönelik motivasyonumla bu yolda ilerlemeye başladım. Okurlarımdan gelen düşüncelere bakıldığında insanlar daha çok bu son yaşadığımız hem pandemi hem de ekolojik krizler, yani bu yangınlar, yangınların hemen ardından yaşanan seller gibi ekolojik krizlerin sonunda bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündükleri için kitabımı genelde almış oluyorlar ve ardından böyle hafif bir umutsuzluğa kapılıyorlar genelde. Biraz belki de kitap okurken ya da mevcut alışkanlıklarını çok değiştirmeleri gerektiklerini düşündükleri için. Ama daha sonra son zamanlarda yaptığımız etkinliklerle birlikte bana sağladıkları dönüşlerde bu işin aslında düşünüldüğü kadar zor olmadığı, insanın vicdanını daha da rahat ettiği şeklinde dönüşler alıyorum daha çok.
İlk adım ne atıksız yaşama başlangıçta?
Bana kalırsa ilk adım çöpünüzü ve kendiliğinizi tanımak. Çöpü tanıyoruz çünkü bu kendimizi tanımanın bir adımı. Neleri atıyoruz, neleri tüketiyoruz, buna bakıyoruz. Neleri nasıl tükettiğimizi görüyoruz. Öte yandan kendimizi tanıdığımızda da ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi tanıyoruz ve bunların birbirinden farkını ayırıyoruz. Zaten tüketimleri azaltmak da bu farkındalığın sağlanmasıyla mümkün olan bir şey. Bence o yüzden ilk adım tanımak.
Şimdi burada tabii her birey buna farklı yanıtlar veriyor haliyle. Her bireyin yanıtı farklı. Burada yani bir haftalık çıkarttığımız çöp bizim tüketim kültürümüze dair birçok şey söylüyor değil mi?
Evet.
Bunu yani adım adım nasıl değiştirip dönüştürme sürecinin özelliği ne? Nasıl oluyor bu süreç?
Aslında şöyle... Siz çöpünüzü böyle bir hafta boyunca attığınız çöpü not etmeye başladığınızda görüyorsunuz ki genellikle bize sağlanan dönüşlerden bildiğim kadarıyla işte daha çok ambalaj atıkları çıkıyor ve işte poşetler çıkıyor, gıda ambalajları çok yoğunlukla çıkıyor. Bundan sonra yapılacak şey aslında siz hangi ambalaj atığını çok fazla çıkarıyorsanız, örneğin bakliyat. Bakliyatları açık almanın yolları, alınabilecek yerleri, hayvansal gıdaları alıyorsunuz. Onları kendi kabınızla alabileceğiniz yerleri, yoğurttur, süttür, işte kıymadır vesairedir. Ya da kuru yemiş kabı çok tüketiyorsanız o zaman o kuru yemişin açığı. Deterjan çok tüketiyorsanız o deterjanın hem ekolojiyi hem de ambalajı daha sürdürülebilir olanını tercih etmek gibi herkesin kendi yaşamına uygun seçimler yapması gerekiyor.
Aslında herkes kendi atıksız yaşam yolunu aslında kendini izleyerek dönüştürmüş oluyor. Burada tabii Türkiye'de enteresan bir şey var, süreç var. Aslında şeyle başlıyor, işte geri dönüşümle başlıyordu. Değil mi? Geri dönüşümden bugün ileri dönüşümü, upcycle'ı tartışıyoruz. Yani buradaki süreç nasıl oldu? En azından sizin deneyiminizle nasıl bir bu süreci nasıl tanımlarsınız? Çünkü bir taraftan işte bu sade yaşam var, bir taraftan işte ekolojik krizler var, iklim krizi var. Buradaki Türkiye örneği nasıl değişti, dönüştü?
Türkiye'de yakın zamana kadar aslında geri dönüşüm çevre için yapılması yeterli olan bir şey olarak düşünülüyordu ne yazık ki. Ama bizim düşündüğümüzün ya da bize öğretilenin aksine geri dönüşüm bizim bütün bu ekolojik yaşam serüvenimiz içerisinde en sonlarda yer alan kıymetli bir adım. Ama altını çizmek gerekir ki bu en sonlarda yer alan bir adım. Dolayısıyla artık son zamanlarda işte az önce bahsettiğim ekolojik krizler gibi sebeplerden dolayı insanlar da daha fazla bir farkındalık yaşanmaya başlandığı için insanlar atıksız yaşama, geri dönüşümün öncesindeki adımlara ilgilenmeye başladılar. Bunlardan biri de bahsettiğimiz upcycle ya da ileri dönüşüm ya da ninelerimizin, dedelerimizin yaptığı bir şeyi atmadan yeniden kullanmak. Yani bunu aslında yeniden moda olmuş gibi bir yansıtıyoruz ama tüketim bu kadar pompalanmadan önce, tüketim kültürü bu kadar... herkesin hayatına sızmadan önce insanlar zaten her şeyi ileri dönüştürüyordu. Şimdi tekrar o pratiklerin geri döndüğünü görüyoruz aslında yavaş yavaş.
Şimdi orada kitabınızda Atıksız Yaşam Değerlerin Yaşamının Yolu kitabınızda zaten nasıl atıksız yaşayacağız başlığında tüketimi azaltmaya vurgu var. Yeniden kullan, ayrıştır, dönüştür ve sorumluluk al diyorsunuz. Şimdi burada tabii el reçeteleri de var. Yani atıksız tercihlerin ne olduğuna dair işte alışveriş, temizlik, kişisel bakım, evcil hayvanlar, çocuklarla olan ilişkideki o tüketimi azaltmak. Burada yani en temel bu atıksız yaşamın üzerindeki en temel gerilim nerede? Yani buna atıksız yaşama ne meydan okuyor buradaki alt kategorilerde?
Benim kendi deneyimlerimde aslında atıksız yaşama en meydan okuyan kısım sanırım alışverişe hazırlıklı gitmekti kendi adıma. İnsanın çünkü çok rahat bir şekilde unutabildiği bir şey. Bu yaşımıza kadar böyle gelmiş gitmiş oluyor. Bunları öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla başlangıçta tamam bez çantayı belki çantanıza atıyorsunuz ama filelerinizi unutuyorsunuz. Hala bile unutabiliyor insan. İşte başka bir şey almanız gerekiyor. Sıvı bir şey almanız gerekiyor. Onun için şişe olmuyor yanınızda ya da herhangi bir işte ambalaj olmuyor onu alabileceğiniz çok kullanımlı. Ben bu konularda çok sıkıntı yaşıyordum başlangıçta ama daha sonra bu süreci biraz daha tedarikli davranarak yanımda küçük bir makyaj çantası gibi minik bir çantada atıksız yaşama uygun işte keselerin, bardağın, mug'ın vesairenin olmasıyla birlikte toparlayabildim. Yani muhtemelen diğer her şey biraz daha üstüne düşünülerek daha zamanlı yayılarak edinebilen her şey, bütün tüketim malzemeleri atıksızını bulabileceğimiz şeyler. Ama aniden gelişen alışverişlerde özellikle mutfak market alışverişi olarak yorumlayayım bunu. İnsan her zaman hazırlıklı olamayabiliyor. Belki bu bir nebze zorlayabilir ama onun dışında aslında artık bütün seçenekler çok fazla arttı. İnsanların ya bu bana uymuyor dediği şey ikinci başka bir ekolojik seçenek daha çıkmaya başladı. Dolayısıyla eskisi gibi zor değil. Yani bunu 3 sene öncesindeki gibi bile zor değil şu anda.
Ya bu böyle bir hayat hani bu vegan kültüre de yakın olduğunu biliyorum. Böyle bir hayat zor bir hayat değil mi kentte yaşayan için? Yani hani burada Açık Radyo dinleyicileri, Açık Radyo dostları zaten birçok programcımızın duyarlılığında yapılan programlarda iklim krizine dair birçok tartışma ve program yapılıyor. Aşina aslında Açık Radyo dostları, evet, Açık evet. Radyo dinleyicileri. Bu zor bir yaşam mı sorusu her zaman için temel sorulardan birisi oluyor. En azından ilk karşılaşanlar için. Zor bir yaşam mı?
Vicdanen çok kolay bir yaşam. Öyle söyleyeyim. Yani eğer en kolay yaşamı arıyorsak mevcut tüketim alışkanlıklarımızı hiçbir şekilde değiştirmememiz gerekiyor. Çünkü alışık olduğunuz şey aslında en kolay şeydir. Yani dümdüz bir yoldan da gidebilirsiniz. Aynı yolu S çizerek de gidebilirsiniz. Ama siz o S çizerek gitmeyi öğrendiyseniz sizin için kolay olur. Dolayısıyla mevcut hani kolay bir şeyin peşindeyseniz mevcut tüketim alışkanlıklarını sürdürün ama biraz da olsa zorlanayım ama dizegenin geleceğinde vicdanen herhangi bir huzursuzluk yaşamayayım diyorsanız hiç de zor değil. Sadece ilk başta bir sistem değişikliği yaşıyorsunuz. Bu kullanat kültürü doğrusal ekonomiden kendinizi döngüsel ekonomiye kaydırmanız gerekiyor. Bu kaydırmayı yaparken elbette bir şeyler taşlar yerine oturana kadar insan zorlanıyor. Ama sistem bir kere oturduktan, kurguyu, yaşamınızdaki o kurguyu geliştirdikten sonra o kadar da zor bir yaşam değil. Zaten akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda çocuğunuz varsa çocuğunuzu, yeğeniniz varsa yeğeniniz, işte kardeşiniz için dünyaya zarar vermemiş olduğunuzu bilmek bence hayatı gerçekten kolaylaştıran bir şey.
Şimdi isterseniz burada bir müzik arası verelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Sorulacak çok soru var daha. Evet, Açık Radyo dinleyicileri, Duke Ellington bizimle olacak. Take for the train diyecek. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Duke Ellington Take the Train'i dinledik. Dünyayı Okumak'ta Atıksız Yaşam, Değerlerini Yaşamanın Yolu kitabının yazarı Ceren Özcan Tatar'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi orada kilit kavram herhalde döngüsel ekonomi.
Evet.
Şimdi bu atıksız yaşam meselesinde bu meselenin bir tarafı sadelik tarafı var. Bir tarafı da ekolojik karbon ayak izini düşürmek diye bir çerçeve var ve siz de orada bir döngüsel ekonomi kavramını kullandınız. Burada hangisi ağır basıyor? Yani bunların arasında nasıl bir ilişki var? Çünkü şu tartışmayı Türkiye'de ekolojistler arasında çok sıklıkla duyuyoruz. Yani iklim krizi için makro çözümler gerekir, sistemi değiştirmek gerekir diyen de vardır. Tam tersine kendi yaşamımızı değiştirelim diyen de vardır. Yorumun nedir bu konuyla ilgili?
Aslında bu ikisini birbirinden ayrı düşünmemek lazım. Çünkü bireysel pratikler tamamen büyük makro sistemden beslenirken, makro sistemde tabandan, yani bireylerden etkilenerek değişen bir şey. Günümüzde sistemlerin net bir şekilde insanların hareketleriyle değiştiğini tarih boyunca gözlemliyoruz aslında. Benzer şekilde günümüzde de böyle bir değişimin şahit oluyoruz. Sadece bunu belki bu gözle bakmıyoruz. Çünkü mevcutta hep söylediğim gibi bundan 10 sene önce ya da 20 sene önce bir tekstil firması size denizden topladığım plastikle ben sana tişört yaptım diye pazarlama yapamıyorken kendi üretim sistemlerini değiştirip, kendi pazarlama stratejilerini değiştirip, belki bu greenwashing yapıyor olsa bile, kendi pazarlama stratejilerini değiştirip buna yatırım yapıp size ben denizden plastik toplayıp tişört yaptım diyorsa, biz zaten şu anda bir dönüşümün içerisindeyiz ve bu dönüşümü sağlayan da aslında bireylerin talepleri. Dolayısıyla ben bu ikisinin birbirinden ayrı düşünülmemesi gerektiğini ve bireyin gücünü hiçbir şekilde azımsanmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların talepleri olmaksızın sistemde herhangi bir değişim olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden azımsamamalıyız bizim birey olarak gücümüzü. Biz istedikçe bir şeyler değişiyor. Bu sadece Türkiye için değil, bütün dünyada bu şekilde. Bireyler bir topluluk oluşturdukça ve işte sesleri daha da gür çıkmaya başladıkça değişime ön ayak olmuş oluyorlar bana kalırsa.
Şimdi ben yine kitabınızdan hareketle özellikle atıksız yaşamın geleceği tartışmasında bir sorumluluk almaya ve talepte bulunmaya referans veriyorsunuz. Yani burada sorumluluk alma ve talepte bulunmayı ekolojik yurttaşlığın bir davranışı olarak algılıyorum en azından ben. Evet. Bir de topluluğa referans veriyorsunuz. Şimdi burada birazcık daha açabilir misiniz? Bunun altını doldurabilir miyiz? Yani bu ekolojik yurttaşlık talebi olarak nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl, neden topluluğa ihtiyacımız var?
Az önce de bahsettiğim gibi aslında bireylerin kendi gücünün yetmediği noktalarda bir araya gelip birlikte talep etmeleri daha fazla değişimi sağlıyor. Bunu günümüzde imza kampanyalarıyla aslında tanık oluyoruz en basit haliyle. Daha büyük haliyle baktığımızda işte gıda kooperatifleri olsun, ekolojik dernekler olsun, daha farklı yapılanmalar görmeye başladığımızda etkinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu az önce bahsettiğim ekolojik yaşama geçerken ki bireyde yaşanan sistem değişikliğinin zahmeti de toplulukla birlikte daha yumuşak bir geçişe dönüşüyoruz. Çünkü sizin bütün bu sisteme adapte olma sürecinde kendi kendinize bulmanız gereken şeyleri topluluk size rehberlik ederek size yönlendiriyor. Aynı zamanda sizin belirli bir talepleriniz varsa ve siz tek başınıza sesinizi çıkartmaya gücünüz yetmiyorsa, topluluk bu sesi büyüterek aslında duyulabilir hale de getirmiş oluyor. Bu noktada bence belli bir yerden sonra herkes bu rolü üstlenmeye, bir topluluğun parçası olmaya başlayacak ekolojik anlamda, o şekilde düşünüyorum.
Burada tabii bir dayanışma vurgusu da var değil mi topluluk olmada?
Tabii ki, tabii ki.
Çünkü hani mevcut konfor alanı, modern insanın konfor alanı enteresan bir şey. Yani burada bu atıksız yaşam meselesinde herhalde en riskli olan ürünler tek kullanımlık ürünler, ambalajlı ürünler. Bu ambalajlı ürünlere dair o hızlı tüketim, hızlı moda, yani her şeyimiz hızlı. Bunlarla karşı karşıya kaldığımızda topluluğa ihtiyacımız var. Burada peki yerel yönetimler bu işin neresinde? Yani biz Türkiye'de işte sıfır atık projesi işte bir akınmış gibi ortaya çıktı etti. Tabii bugün başka bir tartışmaya da döndü bu. İşte atık kağıt toplayıcı işçilerin durumuna da döndü. Başka tartışmalar da var. Sosyopolitik tartışmalar da var. Fakat buradaki yerel yönetimlerin tarzı kolaylaştırıcı bir tarafta mı şu anda, zorlaştırıcı bir tarafta mı, nedir durum?
Yerel yönetimlerin hepsi adına konuşmaktansa grup grup ayırabiliriz belki. Bir, bu konuda gerçekten çok kolaylaştırıcı olan belediyeler var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Şişli Belediyesi, aklıma gelenler Konya Karaman, Bakırköy Belediyesi gibi. Gerçekten çok kolaylaştırıcı pozisyonda bulunan belediyeler var. Öte yandan...
Burada kolaylaştırıcılığın altını açabilir miyiz? Hangi bağlamlarda kolaylaştırıyor mesela?
Şöyle, başlangıçta Türkiye'deki atıksız yaşamın deyince akla ilk gelen şey geri dönüşüm olduğu için oradan girerek başlayayım. Bu belediyeler atık yönetiminde gerçekten kendilerine yönetmeliklerce verilmiş olan sorumlulukları en uygun şekilde, hatta daha da ileri taşıyarak yerine getiren belediyeler. Örneğin ambalaj atıklarını sadece ayrı ayrı toplamakla kalmıyor. Hem kaynağından, yani atığın çıktığı noktadan topluyor, hem onların uygun bir şekilde şeffaf takip edilebilir bir geri dönüşümünü sağlıyor, hem de bu sektörde çalışan insanların sosyal haklarını, kendi iş güvenliği haklarının korunmasını sağlıyor. Örneğin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi geri dönüşüm sektöründe çalışan o kağıt toplayıcılar diye bahsettiğimiz insanları işçi olarak, belediyenin bünyesinde olarak onlara sosyal haklarını teslim etmiş oldu. Ya da Kadıköy Belediyesi gibi atıksız yaşam dükkanı, ekolojik yaşam merkezi gibi insanların bu konudaki ihtiyaçlarını doğrudan karşılayabilecekleri merkezler kurabiliyorlar. Dolayısıyla atık çıkarmadan işte hem temizlik malzemelerinizi hem gıda malzemelerinizi edinebileceğiniz bazı yerler kurgulamış oluyorlar. Ya da iş kompost gibi bir kent yaşamında zorlayıcı olabilecek bir konuya geldiğimizde, örneğin Kadıköy Belediyesi evinizden gelip bokaşı kompostunuzu alıp, pardon, Bakırköy Belediyesi, karıştırmış oldum. Kadıköy Belediyesi de yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. Evinizden gelip bokaşı kompostunuzu alabiliyor. Dolayısıyla böyle kolaylaştırıcı rollerde bulunmaları bizim zaten belediyelerden hem beklediğimiz hem de zaten sorumlulukları üzerinde olan bir şey. Ama çok aksi yönde hiç umursamadıkları ya da tamamen görmezden geldikleri, hatta karşı çıktıkları çıkan belediyelerde ne yazık ki var. Umarım onlar da bir an önce sadece bizim taleplerimiz o anlamında değil, yasal sorumluluklarını yerine getirmeye başlarlar. Dört gözle bekliyoruz.
Evet, şimdi kitabının sonunda bir şey gözüme çarpıyor. Yani yerel yönetimlerden yapılmasını istediğinden bir başvuru dilekçesini de ekine eklemişsiniz. Yani burada bir yurttaşlar olarak bu talebi yerel yönetimlerden isteyip bunu hayata geçirmek herhalde ekolojik yurttaşlığın en önemli göstergelerinden birisi. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Umarım bu atıksız yaşam yolculuğundaki yeni deneyimlerde yeni kitaplar ortaya çıkartır ve üzerine konuşma fırsatı buluruz. Çünkü bu atıksız yaşam meselesi hakikaten iklim krizi, ekolojik karbon ayak izi ile doğrudan ilişkili olduğu gibi tüketim toplumuyla da, sade yaşamla da ilişkili. Kaleminize sağlık, çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Dünyayı Okumak'ta bu hafta Atıksız Yaşam, Değerlerini Yaşamanın Yolu kitabının yazarı Ceren Özcan Tatar'la birlikte atıksız yaşam meselesini, tüketim toplumunu konuştuk. Önümüzdeki programda başka bir yazarla, başka bir konukla görüşmek üzere. İyi haftalar.
Dünyayı Okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.